baş tacı. Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Baş Tacı programından sizlere sesleniyoruz. Takvimler Cuma gününü 2 Haziran 2023'ü gösteriyor. Türkiye saati ise 14.15. Baş Tacı'nda o hayat koşturmanızın içerisinde radyonuzla sizlere bulunduğunuz mekanlara konuk olmak üzere buraya geldik. Sesimizle, Türkçemizin güzel sesiyle sizlere hitap ediyoruz. Programı sizler için Didem Güneri ve Özlem Öztaş hazırladı. Teknik Masa'da Tolga Kökten, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Önümüzdeki saat boyunca birlikte olacağız 15 haberlerine dek. +90 312 463 34 19 ya da 34-21 numaralı telefonlardan, Baş Tacı Instagram hesabımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün konuşacağımız konuyla ilgili yorumlarınız, sorularınız varsa zevkle konuğumuza soracağız. O yüzden iletişim numaralarımız bu şekilde, hatırlatmış olalım. TRT Dinle mobil uygulamasından ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden şu saatte programımızı dinleyebiliyorsunuz. Sizlere hatırlatmış olalım. Şimdi değerli dinleyenler, iki güzel konumuz ve konuğumuz vardı ama İlk konumuzu bir başka gün, bir başka Baş Tacı programında yine sizlerle konuşmayı umuyoruz. Çünkü ufak bir konuk rahatsızlığı sebebiyle o konumuzu iptal ettik. Güzel bir konuydu. Değersizlik duygusunu konuşacaktık. Psikolog Sayın Emel Aner Altan'la geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim konuğumuza. Bir başka programda dediğimiz gibi konuğumuzu ağırlayacağız. Sağlıkla buraya gelmesini umuyoruz ve bu konuya da yer vereceğiz. Bugünkü konumuza gelirsek ne konuşacağız diye sorarsanız değerli dinleyenler, son günlerde hava durumunu çok konuşuyor olsak da bir gerçek var efendim. Yaz mevsimi geliyor önümüzde ve yaz mevsimi geldi mi nedense alınan kışın hareketsizlikten mi, artık konuğumuza soracağız, daha çok pasiflikten mi, daha çok yemekten mi, o aldığımız kilolar var ya, işte o kiloları böyle sihirli bir değnek olsa da bize dokunsa da hemen çabucak verebilsek diye bir de böyle bir aceleci tavra giriyoruz. Haziran ayına girmemizle birlikte özellikle hanımların mı böyle bir yönelimi var, bunu da soracağız. Acaba o mucize diyetlerle kilo vermek mümkün mü? Kısa sürede sağlıklı kilo vermek mümkün mü? Bunlar için önemli tüyolar var mı? Konuğumuza bu sorularımızı yönelteceğiz. Sağlıklı ve kısa sürede etkili olabilecek beslenme önerileri alacağız. Diyetisyen Funda Tuzgöl bizlerle birlikte olacak değerli dinleyenler. Dediğimiz gibi bu konuda sorularınız varsa telefon hattımızdan ya da Baş Tacı Instagram hesabımızdan bizlere yazabileceğinizi, arayabileceğinizi hatırlatmış olalım sizlere. Benim çok sorum var açıkçası. Soracağım efendim. Erkeklerden de sorular bekliyoruz. Hani zayıflama deyince, yaz deyince hemen hanımlar da bu konuda daha titizmiş gibi düşünülüyor ama erkek dinleyicilerimizden de soruları bekliyor olacağız. Güzel bir sohbet olacak. Güzel bir Baş Tacı programı olacak. Dediğimiz gibi yorumlara açığız. Bekliyor olacağız.
Gece ben İstanbul'dan ne bana kal diyen biri, ne de beni anlayan var. İstanbul mu seni bozdu, yoksa sen mi İstanbul'u? İkinize bir sözüm var, geri verin bana.
Değerli dinleyenlerimiz, Baş Tacı programına tekrar hoş geldiniz diyelim. Konuğumuz da burada. Diyetisyen Sayın Funda Tuzgöl ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Bugün önemli hanımları, biz siz gelmeden önce öyle bir anons yaptık. Şimdi yaz deyince, kilo verme deyince böyle sanki hanımları bir telaş alıyormuş gibi hissediyoruz ama aslında beslenmek sağlık açısından çok önemli bir konu. Yani biz bunu zayıflamak olarak değil ama dengeli beslenmek olarak mı düşünmeliyiz?
Aslında çok güzel dediniz. Hepimizi ilgilendiriyor. Anne karnından tutun da son nefesimizi verinceye kadar sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmeyi yapıyorsak eğer bir kalitemiz, bir tık daha sağlığımız kaliteli devam ediyor ama yaz ayları sadece kadınların artık telaş ettiği bir dönem değil. Erkekler de çokça önemsiyorlar. Tişörtünü giydiğinde bel kalınlığından, rahatsız olanından tutun. Ya da çocuklar mesela, şimdi çok bilinçli gençler var. Hani konu eskiden vücut geliştirmeydi. Hayır, vücut geliştirme değil, fit olmak istiyorlar. Ve gerçekten de bilgi kirliliği çok fazla. Hani sağlıklı bilgiyi edineyim derken karşısına bir sürü konu başlığı çıkıyor. Hangisi bilimsel? Burası da çok önemli. Çünkü bazen ortaya atılan şu doğrudur denen şey, bir kere insanlar üzerinde çalışması yapılmış mı? Kaç kişi bunu uyguladığında karaciğer yükü artmış ya da artmamış? Bunun üzerinde durmak lazım. Ya da böyle bir uygulama o bedene doğru cevap verecek mi? Hepsini geçtim. O kişinin habitatına uygun mu? Bazen mesela şu soruyu soruyorlar. İşte avokado yiyelim mi? Evet, Avrupa çalışmalarında avokado yiyen kişilerin daha sağlıklı olduğu, beden yağlarını yönetebildikleri vesaire varken ben size şu cevabı veriyorum. Anneanneniz avokadoyla mı büyümüş? Eğer sizin çevrenizde, sizin ortamınızda, sizin yaşamınızda eğer tüketilmemiş bir besinse, işte chia tohumu alalım mı? Ben de diyorum ki Anadolu'nun çedenesi varken kalkıp da chia tohumunu tüketmek mi? Burada konu kişiye özel oluşu. Çünkü beslenme parmak izi gibidir. Literatür şöyle tanımlayayım. 1,5 yılda bir kendini yenileyen dinamik bir bilim, beslenme bilimi. Ancak bu kadar kendini yenilemesine rağmen kişiyi tedavi etmeye başladığımızda şu cümleyi kullanamıyoruz. Aa, sizin vücudunuz A tipi, sizin beslenme kuralınız bu. Sizinki B tipi, size de bunu uygulayacağız deme şansımız yok. Çünkü bugünle ilgili sorunun ana nedeni ta anne karnındaki beslenme koşullarına kadar gidiyor. Hatta annenin hamile kalmadan önceki doğum yaşı, ondan önceki doğurduğu çocuk sayısı, iki doğum arasındaki yaş yakınlığı, anne sütü verip verememesi, kendi geçirdiği hastalıklar, antibiyotik kullanımı, hepsi etkili. Her şeyden önce biz aslında bizi doğuran kadının florasını mirasıyla doğuyoruz. Onun bağırsak florası neyse birebir benzeriyle doğuyoruz. Bir kere her şeyden önce konu aslında bakteri floramız. Evet. Çok uzun bir giriş yaptım, özür diliyorum sizden.
Yo, şöyle, gerçekten çok ayrıntılı bir konu. Bakın, benim de ilk notum kişiye göre diye. Çünkü şöyle alışkanlıklarımız var. Siz konuşurken şunları düşünün. Birincisi, bazen chia tohumu falan deyince siz de şimdi, evet ürünler falan arttı ama zayıflamamak için bahane arayanlar da hani işte maliyetli oluyor. Ne bileyim, ben avokado yiyemiyorum, benim sevmediğim şeyler veriyor diyetisyenler, uzmanlar gibi bahane bulmak çok kolay.
Çok kolay.
Ama halbuki çok farklı menüler şu anda, gerçekten çok bu işin uzmanı diyetisyenlerimiz var ve çok farklı menülerle karşılaşabiliyoruz. Sadece kişiye göre diyet dediğimizde, hani bir sosyal medyada gördüğümüz ya da eskiden gazetelerde böyle bir diyet kesilirdi, uygulanırdı falan, böyle bir şey yok aslında.
Yani aslında bir yandan iş sadece yanlış yememizden kaynaklı fazla kilo almak konusuysa, birkaç doğru bilgiye ulaştığımızda fazla kilodan kurtuluyoruz. Ama bazı danışanlar var ki kiloyu veriyor, geri alıyor. Veriyor, geri alıyor. O alma işi esnasında işte acaba ruhsal bir durum mu söz konusu? Bu bir hazza kaçış mı? Tamamen elemden kaç, hazza koş şeklinde mi? İşte o zaman haz odaklı besleniş varsa, bir duyguyu unutmak için, çünkü insan vücudunda, aslında bunu anlatırken biraz kolaylaşsın diye şöyle tanımlıyorum. İki sindirim sistemimiz var. Biri zihinsel sindirim. Bir olayla karşılaştığımızda, üzüldüğümüzde, derde düştüğümüzde o konuyu sindirmeye, hazmetmeye çalışırız. Biri de fizyolojik sindirim. İşte konuyu hazmedemeyince sindirme ihtiyacı duyuyoruz. Evet. Orada sindirmeye ihtiyacım var. O zaman bir yiyeceği sindireyim deyip, hani çoğunluklu, kiminin iştahı kapanır, asla yiyemem der ama çoğunluklu kısımda kendini yemekte bulur. Çünkü hazlar arasında da en ahlaklı olanıdır. Sofrayı kurmak çok fazla, hani kalkıp da, şimdi hazlar arasında cinsellik de haz. İşte alışveriş de haz, hız tutkusu da haz. Ama bunlar için bir eyleme kalkışmanız ve zaman harcamanız gerekirken mutfak çok yakınımızda. Hemen gidip oradan ağzımıza bir lokma bir şey attığımızdaki haz anlık da olsa bizi çok rahatlatan, keyfe götüren, dertten kaçıp hazla koştuğumuz bir an olduğu için çok tercih edilen bir durum.
Evet, o yüzden beyin de zihin gücü de çok çok önemli çok, anladığımız kesinlikle. Kadarıyla. Şimdi dediğimiz gibi yani yaş, cinsiyet, kronik rahatsızlıklar bunlar hepimizi birbirimizden ayıran. Hatta dediniz ki anneden gelen flora bizi birbirimizden ayırıyor, çok önemli. Ki biz kendi aramızda da konuşuyoruz böyle, benim metabolizmam yavaş, seninki hızlı, sen çok kolay kilo veriyorsun falan, böyle şeyler konuştuğumuzda oluyor. Peki şöyle kısa kısa, hani dediniz ya birkaç doğru bilgi verebiliriz. Tiyolarınız var mı? Mesela su tüketimi çok konuşuluyor. Kahve tüketimi konuşuluyor.
Genelleyecek olursak aslında nasıl, değil mi? Şimdi öncelikle bağırsak hareketlerimizin çok iyi çalışıyor olması lazım. Yani bu gastrointestinal sistemle ilgilenen gastrocu hocalarımız bir gün durup bir gün dışkılamanın da yeterli olduğunu söyleseler de, eğer fazla kilo varsa işin içinde, her gün dışkılamayı başarabilen kişinin kilo kaybını sağlaması daha kolay olabiliyor. Ama dışkılama saatimiz de önemli. Hı hı. Büyük abdestine çıkma saati kişinin 12'den önce ise yağlı bir dışkı atıyoruz. 12'den sonraya kaldıysa yağı bizde kalan kuru bir dışkı atıyoruz. Şimdi birincisi, mutlaka her gün öğlen 12 olmadan önce bir dolu dolu dışkılamayı başarıyor olmamız lazım. Bu yolunda gitmiyorsa beslenme hatası yapıyor olabiliriz. Hani genetik
çok önemli bir nokta.
Çok önemli, kesinlikle. Hani arabanın egzozu gibi düşünün aslında. Yakıt var, yakıt tüketiliyor ama bu yakıtın kalanının atılması lazım. Hı hı. Ve bağırsaklarınızı düzenli çalışır hale getiriyorsanız birçok vitaminin emilim yeri, minerallerin alınma alanı bağırsaklar ve biz bağırsakları düzgün çalıştırmıyorsak belki de geçişi doğru düzgün sağlayamadığımız için vitamin mineral yetersizliğine de gider işin sonu. Su tüketimi dediğiniz gibi çok önemli ama kime göre, neye göre? Şimdi biz çok aşırı terleyen biriysek, bedenimiz sırılsıklam oluyorsa, ısı ne olursa olsun, sıcak havada da soğuk havada da azıcık hareket edip suratı sırılsıklam olan insanlar vardır. Ya da hiç terlemeyenler vardır. Çok konuşuyoruz. Mesela şu an biz konuşurken de efor sarf ettiğimiz evet. için sıvı kaybediyoruz. Gün içerisinde kişinin sıvı kaybı kişiden kişiye değişir. O nedenle bunu en iyi ölçmenin yolu idrar rengidir. Gün içerisinde sabahki ilk idrarımız hariç diğer idrarlarımızın şeffaf olmasını sağlayacak kadar su içiyorsak bizim suyumuz bize yetti. Yani bunu 1 litreyle başaran biriysek yeteri kadar su içiyor. 2 içiyor, 3 litre içiyor, hala sarıysa ve kokulu bir idrarsa o zaman daha fazla içmesi gerekiyor. Bunu belirleyecek olan tabii ki öncelikle onu takip eden bir doktoru varsa, sıvı kısıtlaması önerisi verildiyse hocamızın dediği, ama değil sağlıklı bir bireysek idrarla bunu takip edeceğiz. Bir diğer konu, posalı tüketim çok kıymetli. Ne kadar çeşitli yiyebiliyorsak, ne kadar salatalar bizim öğünlerimiz içerisindeyse, sebze varsa, meyve varsa bu sağlıklı. Ama meyve deyince parantezi açmak lazım. Şeker hastasıysak ve tüketimlerimiz bizim yeterli olduğunu zannediyoruz ama bel yağlarımız kalça yağlarımızdan çok daha genişse, bunun ölçüsü şöyle, mezuroyu elimize aldığımızda bel kalça oranımıza bakacağız. Eğer kadınsak birden küçük olmalı bu ölçü, erkeksek en kötü ihtimalle bire eşit olmalı, o zaman her şey yolundadır. Ama eğer bel ölçümüz kalça ölçümüzden büyükse mutlaka beslenmemize, mutlaka doktora gitmeye dikkat etmemiz lazım. Bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. O zaman bu ölçüye dikkat ederken posa yine önemli dedik. Bağırsaklarımızı da hızlandıracak. Vitamin ve mineraller için de kıymetli. Artı gün içerisinde et tüketimi kaç yaşında olduğumuza bağlı. Çocukluk çağında haftanın her günü, haftanın 3-4 günü kırmızı et mutlaka 2 köfte kadar da olsa yemesi gerekirken, yaşımız 40'ın üstüne çıktıysa Akdeniz beslenme tipi diyor ki UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir beslenme türüdür. Ve bu tarz beslenen, kıyıda beslenen insanların 85 yaşlarının üstüne çıktığı fark edilince bu beslenme mercek altına alınmıştır. Çok kıymetlidir. Türk mutfağına çok benzer Akdeniz beslenme tipi. Der ki yaş 40'ın üstündeyse haftada bir kere kırmızı et yemeniz yeterli. Geri kalanı işte hafta 2 ya da 3, yaz ayları ise balık olmalı. Geri kalan dönemlerde de kanatlı etlerden tüketmelisiniz. Yumurta burada çok kıymetli.
Evet.
Günde en az bir yumurtayı herhangi bir alerji nedeniyle kısıtlamamız yoksa hepimizin tüketmesi lazım. Yani bir yaşını aşmış çocuktan tutun, safra kesesi sorunu, karaciğer problemi yaşamayan bir bireysek, alerjimiz yoksa son nefesimize kadar günde bir yumurta çok, çok kıymetli. Her şey yolundaysa günde üçe bile çıkabiliriz aslında. Sporculara günde beş yumurta bile verildiği, tamam belki kolesterol değerini yükselteceği için sarısını değil sadece beyazından oluşturulmuş omletler gibi tüketilebilir. Ama pişirme yöntemleri de çok kıymetli. Evet. Kalkıp da yumurta çok sağlıymış, bol tereyağda kızartarak değil gibi mi? Değil de teflon tavada işte daha masum pişirme yöntemleriyle, az yağıyla haşlayarak. Mesela bizim çılbırımız muhteşem bir yumurta pişirme şeklidir. Hiç zararı da yoktur. Kaynayan suya yumurtayı kırarsınız. Üstüne en antioksidan besin olan sarımsağı yoğurtla karıştırır. Sarımsaklı yoğurt yaparsınız. Hem doyurucu hem çok sağlıklı hem de besin örüntüsü açısından kıymetli. Kıymetli. Yani kuru fasulye mesela posa yönünden çok zengin olduğu için kuru fasulye mutlaka tüketilmeli. Ki Akdeniz beslenme tipinde diyor ki haftada 3 gün kuru baklagiller hayatınızda olmalı. Kuru fasulye, nohut, barbunya, yeşil mercimek mutlaka olmalı. Ama siz kuru baklagili doğru ıslatmadıysanız, yani 24 saat suda bekletip o suyu dökmediyseniz, değiştirmediyseniz.
Dökmek mi gerekiyor?
Dökmek önemli. Orada fitik asit çıkışını yapacaksınız. Artı o 24 saatin, en az 24 saat ıslatmanın üzerine pişirme esnasındaki suyuyla pişirmeyeceksiniz. O su, işte haşlama suyu dökülmeyecek. O zaman o kuru fasulyenin biyo yararlılığı artıyor. Ama hat safhaya çıkarmak için o kuru baklagili yerken yanında tahıl grubu, yanında yoğurt grubu varsa işte tam anlamıyla sonsuz bir kullanım sağlıyorsunuz. Yani sizin vücudunuzun proteinlerine çevrilebilir hale geliyor. Biyo yararlılığı artıyor. Yani biz onu da yedim, bunu da yedim ama doğru koşulda pişirdim mi? Bu çok önemli. Ne dedik? Kızartmalar, hamur işleri, şekerliler. Her yaş için tehlikeli. Aslında burada da şöyle bir basit mekanizmayı öğretelim. Bir şeyin raf ömrü uzunsa bizde de bekleme süresi uzun. Çünkü o açtığımız, mesela çikolataya örnek gösterelim. Bazen elime öyle çikolata paketi geçiyor ki üzerinde 17 ay saklama koşulu yazıyor. Evet. Acaba diyorum ambalajlamasında mı bir şey var? Vakumlandı mı? Açıp koyuyorum. Yanında defalarca meyve tüketiliyor, çürüyor, atılıyor. Bir Allah'ın sineği dahi onun üzerine konmuyor ve çürümüyor. Eskiden hatırlarsınız çocukluğumuzda madlen çikolatalar, evet, küçük küçük kurtlanır, bozulurdu iki, evet, ay beklediği zaman. Şimdi çikolata beklese de başına bir şey gelmiyor çünkü çok fazla katkı maddesi içeriyor. Zaten şeker başlı başına en önemli katkı maddesi. Çileği düşünün. Çileği alırsınız, temizler, dolaba koyarsınız. 3 gün tüketmeseniz küflenir.
Evet.
Aynı çileği üstüne toz şeker koyun, kaynatın. 3 yıl başına hiçbir şey gelmeyecek reçel elde edersiniz. Katkı maddesi mi koyduk? Evet, en âlâ katkı maddesi şekeri koyduk. Bir şeyin raf ömrü uzunsa bizde de bekleme süresi uzun. Çünkü onu sindirecek bakteri yeryüzünde olmadığı gibi Bizim vücudumuzda da yok.
Doğallığını bozuyoruz. Bravo. Diyebilir miyiz?
Aslında tamamen kendi bakteri floramızı sabote ediyoruz. Hı hı. Ve biz bu tarz gıdaları tükettiğimizde floramızı bozuyoruz. Şimdi her yetişkin bireyin yaklaşık 2 kilo kadar vücudunda bakteriler var. İşte derisinde, saç dibinde, özel bölgesinde, koltuk altında, tüy arasında vesaire de her yerde bakteriler, evet, var. Ama çoğunluklu kısmı da bağırsak floramızda. Ve bu bağırsak floramız da bizim sağlığımızı yönetiyor aslında. Ve sağlıklı olan grubu sabote eden şekerli gıdalarken, onların üzerine zehir gibi dökülürken, sağlıksız olan grubun da besin kaynağı. Hı hı. Yani biz bunu yaptığımızda iki tane hatayla karşılaşıyoruz. Evet. Hem sağlıklıları öldürüyoruz hem sağlıksızın beslenmesine sebep oluyoruz. Yani böyle bir basit mekanizmayı aklımıza koyarsak uzun ömürlülerden uzak kalmayı çok daha kolay yönetiriz. Bir pastaneye gittiğimizde kurabiye satın alacağız. Belki 40 yılın başı ilk defa. Dönüyoruz diyoruz ki taze mi diyoruz. Belki de yapan usta gülüyordur bize. Niye? Bir kurabiyeyi yapın. Bir ay tezgahınızda dursun. Evet, ne mi? Bayatlar ne bir şey olur. Niye? Onun içerisine un girmiştir. Evet. Yani raf ömrü uzunlar. Buzdolabının artı dördünde bile bozulan, küflenen, ekşiyen gruptan çok korkmayalım. Yani o peynire iki çatal sapladık diye kilo almıyoruz aslında. Bizim kilerde bekleyenlerle sorunumuz var. Kızartmaları yaptığımız yağlar da orada bekliyor. Unlular, unun başına hiçbir şey gelmiyor. Çocukluğumuzda evet, hatırlayalım. Un eskiden öyle. Böceklenirdi, güvelenirdi. Evet. Çünkü sanayici şimdi raf ömrü uzasın diye çok fazla işlemden geçiriyor. Ve mümkün olduğu kadar saflaştırıyor. İçindeki o bozulmaya neden olan E vitamini ve protein yönünden zengin olan ruşeymi ayırıyor. Onu bir de ekstra size pahalı bir ücretle satıyor. Biz de ruşeymle ekmekler yapıyoruz. Ama eskiden bu içindeydi mesela. Ne yapıyordu? Çabuk bozulmaya neden oluyordu. Aynen. Onun için hani köydeki kadın diyor ki biz o ekmekleri yediğimizde kilo almıyorduk, siz de yiyin diyor.
Evet. Ama bir de böyle bir geçmişe dönük bir eleştirimiz var çok hep, değil mi? Eskiden çok yiyorduk, çoluk çocuk.
Hiçbir şey olmuyordu.
Hiçbir şey olmuyordu gibi. Bunların sebeplerini de konuşalım az sonra. Sorularım olacak. Bu hareket kısmına da geleceğim. Biraz,
fiziksel aktivite evet, çok önemli. Evet,
şehir hayatıyla birlikte özellikle hareketsiz ofis hayatımız da çok fazla. Su tüketimini konuştuk. Doğru bilinen yanlışları ve sizlerin soruları varsa yine bekliyor olacağız. Bunları soracağız.
Gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta. Ah bir dili olsa da bir konuşsa, anlatırdı masumca seni bana. Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratır. Böyle mi olmalı, salmalı sevgililer? Giden aşklarımın ardından ağlayamam ben, böyle yas tutamam. Her sözde her gözde şefkat aramam. Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa. Seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta. Ah bir dili olsa da bir konuşsa, anlatırdı masumca seni bana.
Hadi ben yanana.
Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratır. Kuru gürültü parçalar sevgi.
Değerli dinleyenlerimiz, güzel sohbetimize devam ediyoruz. Şarkıyı dinlerken bile devam ettik biz. İki hanım bu konu üzerine çok güzel konuştuk. Şöyle düşünüyorum, yine de son yıllarda diyetisyenlik mesleğine daha çok saygı duyulduğunu ve insanların uzman olarak diyetisyenlere daha çok başvurduğunu, hani ortada gerçekten büyük bir bilgi kirliliği var. Her okuduğumuza inanıyoruz, bazen çok bariz yanlışlar yapılıyor, görebiliyorsunuz ama gerçekten bu işin uzmanından destek alarak son zamanlarda bu ilerlemeyi de görüyorum ben. Doğru mu sizce?
Ne güzel dediniz, ağzınıza sağlık. Aslında birazcık hak ettiğimiz, bir dönem kaybettiğimiz, belki de kanallarda çok fazla görünmemizden kaynaklı, evet, bıktırdığımız bilgi kirliliklerinde birazcık hani kendimizi de eleştirmek lazım. Birimizin dediğini diğerimizin yalanlaması, evet, bilimsel uzaklık ya da bazılarının diyetisyen zannedilerek dediğine önem verilmesi ama aslında yanlış bilginin oradan gelmesi işleri birazcık karıştırdı ama pandemide hak ettiğimiz karizmamıza geri kavuştuk.
Evet,
çünkü bütün krizlerde ilk listeden çıkarılan harcamalar arasında diyetisyen başvurusudur. Çünkü lükse kaçar.
Biraz psikologlara benzetiyorum ben diyetisyeni Türkiye için. Yani.
Çok aslında olması gereken de o. Keşke.
Ben yemeden zayıflarım zaten. Gitmeme gibi. Gerek yok. Psikolojik problemlerimizi de böyle çözmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten
artık
hakkı yenen mesleklerden.
Zaten o bilinçleniş de beni bu yolda kendimi eğitmeye. Bir yüksek lisansım PDR, bir yüksek lisansım klinik psikoloji. Bazen ne yediğimiz değil, niye yediğimizi konuşmak lazım aslında. Ve Covid'de ne oldu? Herkes aman Allah'ım, kiloluysak, yanlış besleniyorsak biz böyle bir enfeksiyonda nasıl altından kalkacağız deyip listeye hiç eklemediği kadar beslenme başvurularını ekledi. İyi oldu, güzel bilinçlenildi. Tabii orada benim altını çizerek düzeltilmesi gereken bir önerim var. Herkesin bilen bilmeyen, ihtiyacı olan olmayan herkes vitamin preparatları yükledi kendilerine ki D vitamini bir yere kadar alınmalı. Tamam, C vitamininin, evet, fazlası idrar yoluyla atılıyor olabilir ama işte herkes B12'ler aldılar, bir sürü vitamin takviyeleri, folik asitler vesaireler. Şimdi korktuğum başıma gelmeye başladı. Artık yavaş yavaş benim biyokimya değerlerim şöyle şöyle oldu, karaciğer fonksiyonlarım böyle böyle oldu. Dönüyorum diyorum, Covid'de ne kadar ilaç kullandınız? Ben hiç bırakmadım ki vitaminleri, hep aldım. Bunların doktor kontrolü olmadan ezbere alınabilmesi mümkün değildir. Doktora soracağız, doktor önerecek. Doktor önerisi olmadan asla vitamin, basittir, eczaneye gidilir alınır diye düşünülmemeli. Vitamin takviyeleri mutlaka uzman tarafından yapılmalı. Bunun altını çizmek gerekiyor.
Mutlaka tahliller yapılmalı değil mi?
Çok önemli. Evet. Belli rutin kontrollerden geçip ihtiyaç varsa alınmalı. Mesela çinko, evet, eksikliğinde işte saç ufak ufak uçlardan kırılır, kopar. Dikkat eksikliğiniz artar. Her zaman koyduğunuz anahtarınızın yerini bulamaz hale gelirsiniz. Tırnağınız katlarından ayrılır, işte tırnak etleri kopmaya başlar. Ha, çinko eksikliğim başladı der kişi. O bile bunun üzerine alacağı çinko için
doktora
fazlası atılıyor. Evet, doktora başvurulmalı. Basit, nasıl olsa bir şey olmaz denmemeli. Çünkü 3 ay alınmalı, 2 ay ara verilmeli. Yine başa döndüyse yine tahlille tekrardan alınmalı. Çünkü biz onu çinkodan kaynaklı bir kayıp diye düşünürüz. Halbuki o sıradaki belki folik asit kaybıdır.
Evet,
bunların hepsi kıymetli. Ezbere hiçbir şey yapmamamız lazım. Uzmanlar boşuna mı okudu?
Evet, folik asiti de merak ediyorum. Biz şimdi konuşurken yarım kaldı Funda Hanım'la az önce. Folik asit. Hatta şimdiki çocuklara folik asit çocukları deniyor. Çünkü hamilelikte çok kullanılıyor. Onunla ilgili bana bir şey anlatacaktınız, evet, yayına girdik. Merak ediyorum.
Şimdi folik asit eksikliğinde omurilikle ilgili eğrilikler, işte sağlık sorunları olan bebekler doğduğu için anne adaylarına, hamilelik planlayan kadınlara ya da hamile kaldım, folik asit almamıştım diye kadın doğumcular ilk 3 ay ya da hamilelik boyunca ya da hamileliğe 3 ay kala folik asit takviyesinde bulunuyor. Folik asit eksiği acaba Avrupalı kadınlar üzerine mi yapıldı? Bu çalışmalara da bakmak lazım. Hani alınmalı mutlaka bu takviyeler, doktor önerisi ise alınmalı ama ezbere kullanımların gereksiz olduğunu, bunların hepsinin böbreğe yük yarattığını, karaciğere yük yarattığını unutmamak lazım. Hiçbir şeyi kafamıza göre komşuma iyi gelmiş ben de alayım dercesine yapmamak lazım.
Evet, artık bu zihniyetten kurtulmamız lazım. Çünkü gerçekten sizin gibi uzmanlar, hani az önce de dediğimiz gibi yıl 2023 olmuş artık, her okuduğumuza inanmamak, dediğiniz gibi her komşumuzdan gördüğümüz ya da eczaneden bile görüp hani aldık bir, çünkü bunlar sonuçta bazı ürünler de sonuçta satış amaçlı yapılan şeyler. Ben de kızımın bir doktorundan duyduğum bir sözü paylaşmak istiyorum. Ondan duyana kadar gerçekten şaşırmıştım. Çocuklarımıza da çok kullanıyoruz çünkü bu şey takviye edici gıdaları koruduğumuzu düşünerek. Bir doktor söylemediği sürece ve bir eksiklik, yani o çocukta bunun bir eksikliği olmadığı sürece niçin bunu takviye edesiniz? İşte sizin dediğiniz gibi D vitamini olsun, B vitamini olsun, çinko olsun. Yani bir kan tahlili yapılmadığı ya da kesinlikle bir doktor söylemediği sürece eksiklik yoksa neden daha fazla verelim? Aslında düşününce çok mantıklı, çok bilimsel bir durum.
Çünkü çeşitliliği sağlıyorsak, sağlıklı, dengeli, yeterli beslenmeyi yapıyorsak bizim ekstra preparata ihtiyacımız kan, hani kusursuz besleniyordur, tahlil sonucunda eksik çıkıyordur, o kişinin takviye alması gerekir. Ama kusursuz beslenmesi varsa, her şey tamamsa, ki mesela C vitamini, bir portakal yediğinizde bile günlük ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Evet. Çeşitlendirmemiz, mümkün olduğu kadar sofrayı renklendirmemiz ve mevsiminde yememiz gerekiyor. Evet. Yani pancar varsa kimse ona burun kıvırmayacak. O pancar gerekirse haşlanacak, rendelenecek, yoğurda katılacak, salatanın içine katılacak ve bir şekilde iki çatal da olsa o çocuk, onun pazarlığı yapılacak. Yani çocuğa denecek ki hayır, bu senin sağlığın için önemli. Hı hı. Çünkü tat reseptörleri o besine temas ede ede gelişiyor. Bir, anne karnındayken yapılan çok kuvvetli çalışmalar var. Bu çok hoşuma gidiyor. Anneyi ikna etmekte de elimi kuvvetlendiriyor. Hamile kadın hamileliğinde ne çeşitlilikte beslendiyse doğacak olan bebeğin tat reseptörleri o çeşitlilikte gelişiyor ve doğduğunda tamamlayıcı gıdaya geçmesi gereken 6. aydan sonra anne eğer hamileliği 4 dörtlük çeşitlilikte sağladıysa bebeğin tamamlayıcı gıdada alacağı besin çeşitliliği inanılmaz kolay ilerliyor. Her şeye evet diyor. Ne hiçbir şeyi reddetmiyor. Bir de iş işten geçmiş mesela. Hamileliği doğru yönetememişiz belli nedenlerle. Zorlu bir hamilelikti. Aşırı bulantıları vardı. Her şey kokuyordu ve yiyemedi diye düşünelim. Gayret etti ama yiyemedi. Bebek ileriki zamanda yavaş yavaş da olsa, azar azar da olsa, küçük küçük de olsa, bir bezelye tanesi kadar bile olsa gıdalarla tanışa tanışa, o işte mesela bizim meşhur karışım çorbalarımız vardır ya, anneler bebeklerini ek gıdaya başlatırken balığını da koyar, kabağını da koyar. İşte o çeşitli çorbaların aslında lezzetini doğru yönetebilirsek çocuğun tat reseptörleri o yiyeceğe temas ede ede yavaş yavaş tanış olacak ve o gıdayı reddetmemeye başlayacak. Ama anne karnındakinin inşası çok çok kolayken bunu sonradan yapmak biraz sabır ve zaman isteyen bir şey.
Evet.
Yemeyen çocuk çok zor.
O zaman son böyle toparlayacak olursak konuştuklarımızı, bir kere her kişinin birbirinden farklı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle zannediyorum öyle. Değil mi?
Yani size iyi gelen tek yumurta ikizinize dahi iyi gelmeyebilir. Evet. Çünkü sizin beslenişinizdeki fiziksel aktiviteniz, uyku düzeniniz, bunun da altını kırmızı kalemle çekmek lazım.
Uykuyu hiç konuşmadık.
Lazım.
Evet, kesinlikle. Uyku da çok önemli.
Uyku çok çok kıymetli. Çünkü belli saat aralığında derin uykuya geçmiyorsanız eğer, o zaman yağlarınızı yöneteceğiniz leptin hormonunun salınımı engelleniyor. Tek yumurta ikizinde bile farklıdır. Kişinin ikisi de aynı özellikte yaşam kalitesine sahip değil çünkü.
Evet. Raf ömrü uzun olan yiyeceklerden bahsettik. Onun altını da tekrar çizmek istiyorum. Ben ne kadar raf ömrü uzun olursa vücudumuzda da rafta kaldığı kadar uzun süre kendini tutuyor. Bunu çizmek lazım. Hani hep söylüyoruz, doğal ürünlerden yana mevsiminde yemek gerekiyor.
Mevsiminde yemek gerekiyor.
Son söyledikleriniz de önemli. Renkli
ne kadar
soframızı renklendireceğiz.
Çünkü daha antioksidanlı, daha vitaminli besinler oluyor.
Çeşitli.
Çeşitli olması.
Tek tip beslenmekten biraz daha kaçınmak gerekiyor. Suyla ilgili de önemli şeyler söylediniz. Yine suyun da kişiye bağlı olduğunu.
Aynen öyle.
Bu konuda çok yanılıyoruz zannediyorum.
Evet. Yani 3 litre içmem lazım. 3 o kişiye fazla gelir.
Zorluyoruz bir de vücudumuzu.
Evet. Mesela fiziksel aktiviteye günde 2 saat idman yapan biri ise idman olduğu günlerde elektrolit dengesi de bozulacağı için su da yetmeyecek. Belki sade maden suyu ilave edecek ki bu sefer mineral kaybını tamamlayabilsin. Evet. Kişiye özel. Yine su da kişiye özel.
Benim merak ettiğim bir konu, maden suyunu yemekle birlikte tüketmemek gerekiyor değil mi?
Aslında öyle bir şart yok. Şöyle, maden suyunu hani böbrek solüt yükünüzde problem var mı? Herhangi bir doktor size kısıtladı mı? Tansiyon sorunu yaşıyor musunuz? Tansiyon ataklarıyla adı konmamış bir tansiyon problemi varsa o zaman kısıtlanmalı. Yoksa günde 5'e kadar yolu var. İçtiğinizde tok karnınıza ya da aç karnınıza olmanızla ilgili şöyle, mide asit dengenizi bozacağı için çok aç zamanınıza denk gelmemeli. Ara öğün doluluğunda olmalı. Ama yemeğe temas etti de yediğim yemeğin vitaminini kaçırdı gibi bir soru işaretiniz varsa öyle bir bilgiye sahip değilim.
Evet, ben maden suyu sevenlerdenim çünkü.
Doğru yapıyorsunuz.
Türk kahvesi sevenlerdenim.
Ama soda mı maden suyu mu? Tabii ki maden suyu, doğal olanı. Sonradan asitlendirilen, içi zenginleştirilerek yapılan soda değil, sodayı tüketmek doğru olanı değil, maden suyunu tüketmek
o
doğru olanı.
O zaman üzerinde yazana mı dikkat edeceğiz?
Evet, lütfen, maden suyu önemli olan.
Bakın, bu da bilmediğim bir şeydi. Dinleyicilerimiz de umarız bu sohbet boyunca bilmedikleri çok şey öğrendiler bence. Çok renk
çok
kattınız.
Sevindim.
Gerçekten bu konuda bildiğim, çok doğru olduğunu düşünenlerdendim ama çok fazla şey öğrendim Funda Hanım'dan. Çok güzel bir sohbet oldu benim için.
Süper, sevindim.
Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, diyetisyen Funda Tuzgöl ile birlikteydik Baş Tacı programında. Haftaya Cuma günü tekrar görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.
Benim halim işte böyle, söyle bana ne oluyor? Şarkılar da zaten öyle, kolay kolay gelmiyor. Bir tuhaf bunalım bu, egom ağlar. Bilirim beyhudedir bu itiraflar. Duvarlardaki sloganlar reklamlara dönüştü. Randımanlı gitmiyor işler eskiden olduğu gibi. Şu garip halin sonunda buralara benzedi. Ne yapsam ne yapsam, bir hamak alıp sallansam, kurtulur muyum bunalımdan hamakta sallansam? Ne yapsam ne yapsam, bir hamak alıp sallansam, kurtulur muyum bunalımdan hamakta sallansam? Ne kadar enteresan. Benim halim işte böyle, söyle bana ne oluyor? Şarkılar da zaten öyle, kolay kolay gelmiyor. Sanki bir şeyler olmuyor, tam şeklini almıyor. Randımanlı gitmiyor işler eskiden olduğu gibi. Şu garip halim sonunda buralara benzedi. Ne yapsam ne yapsam, bir hamak alıp sallansam, kurtulur muyum bunalımdan hamakta sallansam? Ne yapsam ne yapsam, bir hamak alıp sallansam, kurtulur muyum bunalımdan hamakta sallansam? Ne kadar enteresan. Ne kadar enteresan. halim işte böyle. Söyle bana ne oluyor? Şarkılar da zaten öyle, kolay kolay gelmiyor. Bir tuhaf bunalım bu, egom ağlar. Bilirim beyhudedir bu itiraflar. Duvarlardaki sloganlar reklamlara dönüştü. Randımanlı gitmiyor işler eskiden olduğu gibi. Şu garip halim.
Baş tacı.